Efendim kıymetli dinleyicilerimizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın mağfireti, rahmeti, bereketi üzerlerine ve üzerlerimize olsun. Bizi dinleyenlerin, hatta dinlemek istediği halde dinleyemeyenlerin de aynı şekilde mağfireti ve rahmeti Cenab-ı Hakk'ın üzerlerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat-ı saadetine, onun ruhaniyetine yaklaşmak kastıyla, onun şefaatine mazhar olmak ümidiyle devam ediyoruz. Onu zikre, onun metü senaya devam ediyoruz. Kaldığımız yer, yani şu anda kaldığımız yer, Resulullah Efendimiz'den uzak, hasretiyle yanarak, belki o yanmadan da uzak bir haldeyiz de, o kaldığımız yer ayrı, bir de eser takip ederken, mevzu takip ederken kaldığımız yer, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, anneleri, valide-i muhteremeleri, Hazreti Amine annemizi ahirete selamet dediler ve Ümmü Eymen validemizle beraber tekrar Mekke'ye geldiler. Bundan sonraki safhada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdülmuttalib'in yanında, onun maiyetinde, hatta tırnak içerisinde himayesinde, fakire sorarsanız Nur-u Muhammedi Abdülmuttalib Efendimiz'i de himayesine alacaktır. Fakat zahiren bakıldığında Abdülmuttalib torunu, nurlu torunu Hazreti Peygamber Efendimiz'i, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i himayesine alacaktır. İstiyorsanız yine kıymetli dinleyicilerimize bazı eser isimleri verelim.
Dinleyicilerimiz de hafta içinde bize soruyorlar Fatih abi.
Mahir İz Hoca'nın özetleyerek hazırladığı, tahsih ederek, derleyerek hazırladığı Ahmet Cevdet Paşa'nın Peygamber Efendimiz hakkında yazmış olduğu eseri var. Onu okumalarını tavsiye ediyoruz. Ertuğrul Düzdağ Hoca da bu eseri daha da sadeleştirmiştir. Ayrıca İmam-ı Kastalani'nin Mevâhib-i Ledünniyesi var. Oradan da yine eseri takip edebilirler. Siyer-i Nebi'yi oradan da okuyabilirler. Asım Köksal Hoca'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında yazdıkları eser var. Osman Nuri Topbaş Hoca'nın, Hoca Efendi Hazretlerinin Hazreti Muhammed Mustafa isimli Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi şeklinde o seriden çıkan İki Cihan Serveri Efendimizin hayatları var. Ayrıca Salih Suruc'un Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazmış oldukları, tertip etmiş oldukları eser var. Şu an hemen hatırımıza gelenler bunlar, bizim de müracaat ettiğimiz, peyderpey müracaat ettiğimiz eserlerde bu isimlerini zikrettiğim kitaplar. Şimdi efendim daha fazla mevzu uzatmadan ve yine kıymetli dinleyicilerimizin kütüphanelerinden hemen ellerinin altındaki ve her gün bir parça olsun okumaya gayret ettikleri Siyer kitabından kalmış olduğumuz yere nazar ettiklerini, açıp baktıklarını düşünerek sohbete devam ediyoruz. Şu anda iş yapan, atölyesinde çalışan, yolda araba kullanan, hatta şoförlük yapan kardeşlerimiz de kendi gönül sayfalarından kaldıkları yerden devam etsinler diyoruz ve başlıyoruz. Nasıl olmuş o himaye günleri, dedesinin yanındaki o günler nasıl geçmiş? İstiyorsanız mübarek latif sesinizden dinleyelim.
Eyvallah. 6 yaşındayken annesini kaybeden Peygamber Efendimiz'i yaşlı dedesi Abdülmuttalib maiyetine aldı. Kureyş'in reisi Abdülmuttalib de Nur-u Ahmedi'den nasibini almıştı. O nur kendisine çok üstün meziyet ve sıfatlar kazandırmıştı. Uzun boyu, büyükçe başı ve heybetli görünüşüne, parlak yüzü, tatlı sözü, utangaçlığı, nezaket ve üstün ahlakı bir başka güzellik katmıştı. Sabırlı, akıllı, anlayışlı, mert ve cömert idi. Yoksul insanların karınlarını doyurmaktan büyük zevk alırdı. Hatta bu cömertliğini, bu yardımseverliğini hayvanlardan bile esirgemezdi.
Evet.
Dağ başlarında aç susuz kalan kurdu kuşu da düşünürdü. Cahiliye karanlıkları arasında aydınlık yoldan ayrılmayan bahtiyarlardan biriydi. Allah'a bağlıydı ve ahirete inanırdı.
Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinden kafir, müşrik, müşrike, adi, süfli, efendim günahlarla meşgul olan bir kişi gelmemiştir. Haddi zatında Abdülmuttalip Efendimizin Hazreti Peygamber Efendimizin nurunu bir müddet taşıdığı, o nurun kendisinden eşine, ondan Abdullah Efendimiz'e, ondan da Amine'ye ve ondan da Hazreti Peygamber'e geçtiğini düşünürsek, batınında yani iç aleminde, manada zaten taşıdığı nuru Muhammedi'yi görme şerefine ve onu tekrar zamanında nur iken himaye ettiği gibi şimdi zahir alemdeki nur olarak onu himayeye Cenab-ı Hak onu muvaffak eyledi. Böyle bakmak icap ediyor. Zira o nur iken ona ihanet etmemişti. Müşrik değildi. Onun berekatıyla Allah onun görebileceği şekilde o nuru tezahür ettirdi. Herkes de böyledir. Kendi fıtratlarındaki nuru Muhammediye'yi aziz bilip ve aziz tutmaya gayret eder. Hiçbir şekilde onu lekelemeden bir şekilde ömürlerine devam ederlerse onlarda da o nuru Muhammedi bir gün zahir olacak. Bir gün elle tuttukları gibi, gözle bir şeyleri görebildikleri gibi, herhangi güzel bir şey kokladıkları gibi, herhangi bir güzel sesi duydukları gibi, seslendikleri gibi o yakınlığı zahiren de peyda edebileceklerdir. Bunun müjdesi vardır burada. Tekrar ediyorum. Abdülmuttalip Efendimizin nuru Muhammedi'yi taşıyordu. O nesil çünkü oradan yürüyordu. O nura ihanet etmediği için Hazreti Hak tekrar zahiri Muhammediye'yi kendisine gösterdi. Hatta yine onu batınına, iç alemindeki manasına ihanet etmediğinden zahirine de himaye etmek, sahiplenmek, beraber olmak şerefine erdirildi. Biz ne anlamalıyız buradan? Bizde de fıtraten bulunan nuru Muhammediye'ye biz ihanet etmez, aziz tutarsak, o aziz tutmamız sayesinde o nuru lekelemekten uzak bir hayat sürmemiz vesilesiyle, şirkten, küfürden ve günahlardan kaçınmak vesilesiyle o nuru Muhammediye'nin zahiri şeklinde Allah bize bu dünyadayken gösterecektir. Bu satırları dinlerken, bu malumatı dinlerken bizde bu niyetin, bu düşüncenin de zuhur etmesi lazımdır. Evet.
Verdiği sözü ne pahasına olursa olsun mutlaka yerine getirirdi.
Sabırlı, akıllı, anlayışlı, mert, cömert ve en önemlisi merhametli. Kendi nefsinde de başkasına da adaletli ve merhametli. Kim ki bu merhamet ve adalet duygularına sahip olur, onda kolay kolay ne nuru Muhammedi ne Allah'ın nuru zayi olmaz. Her zaman Cenab-ı Hak onu o nura, hem de kendisini o nura yaklaştırdığından himaye eder ve bir şekilde o güzellik kendisine zuhur eder. Evet.
Nitekim Cenab-ı Hakk'a verdiği sözü yerine getirmek için en çok sevdiği oğlu Abdullah'ı bıçağın altına yatırmaktan bile çekinmemişti. Kureyşliler müdahale etmeselerdi onu kurban edecekti. Cahiliye devrinin çirkin adetlerinden uzak durduğu gibi başkalarını da bunları yapmaktan men ederdi. O zamanın zalim bir adeti olan kız çocuklarını diri diri gömmekten halkı sakındırırdı. Şaraptan, zinadan her zaman kaçınırdı. Mekke'de zulme, haksızlığa bütün gücüyle meydan vermemeye çalışırdı. Misafir ağırlamaktan da büyük haz duyardı. Akrabalarıyla yakından ilgilenir, onlara şefkat ve merhamet gösterirdi.
daha evvel de zikrettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin soyundan nekes adam çıkmaz. Cimri adam çıkmaz onun sürbünde. Resulullah Efendimizin sadece ve sadece neslinden gelmek bile adamda farklı bir hal zuhur ettirir. Hiçbir seyyid ve şerif göremezsiniz ki cimri olsun. Akli muvazenesi bozulmuş, farklı bir psikolojik rahatsızlığa düşmüş bir insan varsa bilemem. Evhamından dolayı. Fakat normal şartlar altında böyle bir ruhi akli rahatsızlığı yoksa, kendini kaybetmiş bir insan değilse, peygamber neslindense, velev ki bilmesin o nesilden geldiğini, cömertliğiyle tebarüz eder ve temayüz eder. Cimri adam çıkmamıştır o nesilden. Ne ondan sonra, ne ondan sonra.
Bu büyük vasfı sebebiyle Kureyşliler ona ikinci İbrahim derlerdi.
Evet.
Ramazan ayı girince Hira mağarasında inzivaya çekilip ibadetle meşgul olurdu. Bunu ilk defa adet eden de kendisiydi. Yaşlı dede aynı zamanda çocuk sevgisi, torun sevgisi nedir biliyordu. Hele torunu kainatın efendisi gibi pırıl pırıl bir çocuk olunca artık sevgisinin sözü mü olurdu? Gerçekten Abdülmuttalip etrafa nur saçan torununu canı gibi seviyor, şefkatli kanatları arasında onu nazlı bir yavru gibi barındırıyordu. Onsuz hiçbir yere gitmek istemiyordu. Bu yaşında bile Peygamber Efendimizin davranışları kamil bir insanın hareket ve davranışlarından farksızdı. Gittiği her yerde bu fevkalade durumu herkes tarafından derhal fark ediliyordu. Hatta zaman zaman toplantılarda ve sohbetlerde sorulan sorulara Abdülmuttalip onunla istişare ettikten sonra cevap veriyordu. Artık Peygamberimiz o yaşında yaşlı dedesinin adeta samimi bir arkadaşı, içten dert ortağı ve emin bir müsteşarı idi. Bütün bunlara rağmen o, dedesine karşı hürmetinde asla kusur etmiyordu.
Çünkü insana yakınlık beraberinde bozuk tinette olan insanlarda bilhassa böyledir. Samimiyet, fazla yakınlık laubaliliğe döner. Kamil insan odur ki yakınlıkla şımarmaz. Yakınlığından şımarmayan insan nimete sabreden kul gibidir. Nimetlere sabretmek, nimet eksikliğine sabretmekten daha zordur. Allah Teala'ya yakın olan kullara bakın, yaklaştıkça edepleri ve Allah'tan çekinmeleri, muhabbeten korkuları artmıştır. Fakat sair nasa, sair insanlara bakın, birazcık işleri iyi gitsin, birazcık böyle bazı maneviyatta ilerlediklerini hissetsinler, hemen şımarmaya, laubaliliğe, hatta ibadet ve taatta gevşekliğe başlarlar. Dikkat edin, insanlar arasında da yakın olduğunuz halde, onunla şakalaştığınız halde, samimi olduğunuz halde ölçüsünü terk etmeyen ve hürmetini, edebini kaybetmeyen kişiler bizler tarafından da çok sevilir. Eminsinizdir ondan çünkü. Bu sözler aynı zamanda Muhammedül Emin oluşunun en güzel örneklerindendir. Ona verdiğiniz sırların sırdaş olarak onda kalması, ona gösterdiğiniz muhabbetin size hürmet olarak devam etmesi ve ona ne verirseniz verin, maddi veya manevi bir güzellik ihsan edin, bununla ölçüyü, adaleti hiçbir zaman kaybetmeyişiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten peygamber olmaları hasebiyle ama ondan evvel eminlik vasfıyla daha o yaşlarda temayüz etmiştir. Evet.
Abdülmuttalip uyurken veya odasında yalnız iken yanına hiç kimse giremezdi. Lakin iki cihan güneşi dedesinin yanından hiç ayrılmaz, odasında yalnız olduğu, hatta uyuduğu esnada bile yanına serbestçe girip çıkabilirdi.
Evet, yani mahrem sayılabilecek, belli bir saygı, belli bir en azından merhale gerektirecek ortamlarda odasına mesela yatak odasına kimse giremez, onu kimse kaldırmaya cesaret edemez, edepsizlik olarak addederler. Fakat o her zaman ölçüyü muhafaza ettiği için Abdülmuttalib'in en mahrem mevkilerine, odasına, yattığı yere girip rahatlıkla onu bazen uyandırıp bazen odaya girip çıkarak o selahiyete sahip. Buradan ne mana çıkıyor? İnsan edebi bildikten sonra her yerde azizdir, her yere girer çıkar. Ama edebi muhafaza edemezse işin kabuğunda kalır. Ona mahrem mevzular açılmaz. Talim edilir ve anlatılır ki burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kamil bir hale sahip olduğundan çocukluk hali gibi gözüken o yaşta, o çağda dahi kemalini ortaya koymuş. Kemali herkesçe en azından büyükleri tarafından kabul görmüştür. Evet.
Kabe'nin gölgesinde bulunan ve Abdülmuttalib'e ait olan minderin üzerine babalarına tazim sebebiyle oğullarından hiçbiri oturmazdı. Onlar babalarının çevresinde ayakta dururken Fahri Kainat Efendimiz gelip dedesinin minderine serbestçe otururdu. Kendisini minderden kaldırmak isteyen amcalarına Abdülmuttalib, "Bırakın oğlumu, vallahi onun şan ve şerefi yüce olacaktır," der, yanına oturtup sırtını sıvazlardı. Güzeller güzeli torununun yaptığı her şey dedesinin hoşuna giderdi. Abdülmuttalib, alemlerin efendisi olacak küçük torunu sofraya gelmedikçe yemek yemez, "Oğlumu yanıma getiriniz," derdi. Yemeği getirildiği zaman da onu yanına alır, bazen dizine oturtup yemeğin en güzel ve lezzetli kısmını ona yedirirdi.
Evet, Peygamber Efendimiz'e her sahada, her mevkide gösterilmesi lazım gelen, kendi istidadına göre, kendi çapınca gösterilmesi icap eden her türlü edebi, hürmeti ve muhabbeti Abdülmuttalib Efendimiz Hazreti Peygamber'e göstermişlerdir.
Abi, son kaldığımız yerde hani Peygamber Efendimiz de sofrada, Hazreti Abdülmuttalib Efendimiz insanın gözünün önünde canlandırdığı zaman çok ilginç de bir tablo. Size neler hissettiriyor, neler düşündürüyor?
Yani hissettirmesi ayrı tabii, yani ifade olarak Allah razı olsun çok güzel tercüme etmişler ve nakletmişler. Hani sofraya oturuyorlar, yemeğin en güzel yerinden, işte en lezzetli yerinden seçiyor kendi elleriyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetinin tezahürü olarak, muhabbet bağını daha pekiştirmek için ne yapıyor? Onu ikram ediyor. Konudan pek uzaklaşmak istemiyorum ama bana huzuruna eriştiğim, sohbetlerine eriştiğim hocalarımın bazı teşbihlerini hatırlattı bu sahne. Müminin cömertliği ve ihsanı öyle bir şekilde olmalıymış ki, verdiği zaman kendi çocuğuna insan yemek yedirirken, sevdiği himayesindeki çocuğu düşünün, ona yemek yedirirken verdiği lokmada gözü olmaz ve "ah, şimdi en güzel yerini ona veriyorum" gibi bir şey aklının ucundan bile geçmez. Hatta o özene bezene işte en güzel yerini lokma olarak karşıdakine, çocuğuna ikram ederken onun yemesinden dahi zevk alır. Müminin ikramı, cömertliği, infakı böyle olması lazımmış ki o infak infak olsun. Yani verdiği zaman "ah, şu parayı verdim, ettim, şunu ikram ettim" değil. Büyük bir hazla vermeli ve verdiği kişinin ondan istifade ettiğini gördüğünde çok çok daha fazla bir zevk almalı. Hani "ben şimdi sevaba girdim" zevki değil. Onda o nimeti görünce "bu benimdi" diye bile düşünmeden onun hoşluğunu ve hoşnutluğunu fark ederek sevinmeliymiş. Ancak böyle ikram edenler, ikram edenler zümresine dahil olur, muhsinler zümresine dahil olurmuş. Bendenizde sohbet efendim meclislerinden hatırladığım bu malumat bu çağrışımı yaptı. Hazreti Abdülmuttalib'in iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i server kılıp baş tacı edip sofranın baş köşesine oturtturması ve taamın, yemeğin en güzelini vermesi bunu gösteriyor. Bir de yine zihinler de hem farklı bir şekilden Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesinden, ahlakından nasiptar olan kişilerin, veli kulların nasıl bir hassas ahlaka sahip olduklarını göstermek açısından şöyle bir misal daha vereceğim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti, ona tabi olanlar, onun ahlakına tabi olanlar kendisinden evvelki cömertlikleri ve hassasiyeti, bu husustaki hassasiyetleri artık neredeyse iptal edecek, neredeyse tamamen ekarte edebilecek bir hal sergilemişler. Şöyle ki, bir zat annesini çok sevdiği halde onunla beraber sofraya oturmazmış. Herkes bilirmiş ki annesini çok seviyor. Fakat niye sofraya aynı anda oturmuyorlar? Annesi yedikten sonra yiyor. Merak etmişler, sormuşlar. Sen sofrayı çok güzel hazırlıyorsun. Annen yiyor, sonra kendin yiyorsun. Sebep? Annem belki benimle yerken kendi istediği, arzu ettiği, gönlünün çektiği lokmayı o alacakken fark edemem, ben yerim. Dolayısıyla anneciğimin arzu ettiği bir lokma benim kursağımdan geçmiş olur. Benim gönlüm buna razı olmaz diyor. O yesin, sonra ben yerim diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından alanlar, Hazreti Fahri Alem Efendimiz'den evvel gelen yüksek ahlak sahiplerini bile çok çok yükseklerden seyreder bir hale gelmişlerdir. Evet. Biz devam edelim.
Eyvallah. Burada affedersiniz. Mevzuat da bu anlattıklarınızdan sonra kıtlık ve kuraklık mevzuna denk geldi. Tevafuk etti abi. Oradan devam edeceğiz.
Peki. Buyurun.
Kıtlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü, insanların büyük bir sıkıntı içinde olduğu günlerde Mekkeliler yağmur duası için Ebu Kubeys dağına çıkmışlardı. Abdülmuttalip de 7 yaşında Habibi Ekrem Efendimiz'i omuzlarına alarak dağın tepesine çıktı.
Ebu Kubeys tepesini daha evvel zikretmiştik. Bir daha anlatalım. Ebu Kubeys tepesi, Mekke-i Mükerreme'ye gidip Harem-i Şerif'e gidenler bilirler. Şimdi orada bir saray var. Yani bir saray. Herhangi bir bina var. O binanın bulunduğu tepe Ebu Kubeys tepesi. Ebu Kubeys tepesi daha evvel de yine hatırlayacaksınız. Hacerül Esved'i Hazreti İbrahim'in çıkarttığı yerdir. Bilal-i Habeşi'nin nida ettiği, bazen ezan okuduğu yerdir diye rivayet vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hitap ettiği yerdir. Yani Ebu Kubeys tepesi hemen haremin civarındaki en gösterişli, en yüksek ve zarif bir tepe olması hasebiyle dikkat çekmektedir. Ama her tepe, her dağ muhakkak Allah Teala'nın bir tecellisine, belli esmaın tecellisine mazhar olduğundan, günler geceler birbirinden farklı olduğu gibi, insanlar insanlara birbirinden eftaliyet bakımından, efendime söyleyeyim manevi derece farkı bakımından değişik farklara sahip olduğu gibi, dağların da dağlara, tepelerin de tepelere üstünlüğü vardır. Allah Teala hikmetinden sual edilmez bu şekilde yapmıştır. Ebu Kubeys tepesi hakikaten birçok enteresanlığa mazhar olmuş, tecelliyata mazhar olmuş, mucizelere mazhar olmuş bir dağdır. Şakk-ı Kamer mucizesinde ayın bir parçası yine Ebu Kubeys tepesinde gözükmüştür. Hatta bazı rivayetlere göre Hazreti Adem'in cesedinin Nuh aleyhisselam tarafından Ebu Kubeys tepesine defnedildiği rivayetleri vardır. Yine farklı rivayetlerde Ebu Kubeys ismini hep görmekteyiz. Hani siyer dersi, siyer programı bir yandan sürsün gitsin, bir yandan da bu isimler de akılda kalsın diye mevzuyu uzatıyoruz esasında. Gayemiz oraya gidenler ha orası mı desinler, gidemeyenler de heh ben bunu duymuştum desinler, gidince inşallah o ümitle anlatıyoruz. Bunların hepsi Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmeye, onun yaşadığı yerler ile aşinalık kesbetmeye birer vesiledir ümidiyle arz ediyoruz.
İnşallah. Evet. Cemaat onun yanında sıralandılar. Abdülmuttalip omuzlarında varlık nuru olduğu halde ellerini kaldırarak dua etti.
Yani yağmur duasına çıkıyorlar. Evet.
İnsanlar bulundukları yerden daha ayrılmamışlardı ki sanki gök yarılıp suyunu cömertçe boşaltmaya başladı ve Mekke Vadisi rahmete gark oldu.
Bu öyle bir eldir ki gökyüzüne açılacak ve boş dönecek. Böyle bir el değil o. Göklerin ve yerlerin ve ellerin teveccüh ettiği, yöneldiği ve asla reddolunmayacak bir el semaya kalktığında Allah Teala da rahmetini bol bol indirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nesli pakinde de yine bu hal zuhur etmiştir. Hazreti Ömer devrindeki bir yağmur duasında Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Abbas'ın elini kaldırarak Uhud'da semaya tuttu ve kaldırdı. Ya Rabbi, Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan olan bu zat yüzü suyu hürmetine sen bu ümmete yağmur indir diye dua ettiğinde daha ellerini havada tuttuğu eli yere indirmeden yağmurun indiği sahih kaynakla yazılıdır. Merak edenler bunu Sahih-i Müslim'den veya Kütüb-i Sitte'deki hadis ansiklopedisinden okuyabilir, orada bulabilirler. Duada vesile bahsinde aşikar bir şekilde geçer. Dolayısıyla nerede kaldı ki Hazreti Peygamber elini açacak, o güzelliğiyle, o masumiyetiyle, o fahri alem oluşuyla, alemlere rahmet oluşuyla elini açacak ve yağmur yağmayacak. Bu mümkün değildi. Cenab-ı Hak da Habibi Edibi yüzü suyu hürmetine ve onu himaye eden dedesi hürmetine rahmetinin de büyüklüğünü göstermek üzere yağmuru indirdi, duaları reddetmedi. Evet.
Kainatın efendisini dedesi bir gün kaybolan devesini aramaya gönderdi. Biraz gecikince kayboldu endişesiyle Abdülmuttalip büyük bir telaşa kapıldı. Üzüntüsü yüzünden okunuyordu. Derhal Kabe'ye vurarak ellerini Yüce Mevla'ya açtı ve "Allah'ım, Muhammed'imi bana geri lütfet" diye dua etti. Az sonra Peygamber Efendimiz deveyle birlikte çıka geldi. Dedesi kendisini sevinçle kucakladı ve "Biricik yavrum" dedi. "Senin için o kadar üzüldüm, o kadar feryat ettim ki artık bundan sonra seni yanımdan asla ayırmayacağım ve yalnız başına bir yere göndermeyeceğim."
Hacca giden Hüccac beytini tavaf ederken Abdülmuttalip Efendimizin istediği kadar da mı istemiyorsunuz? "Ya Rabbi, bana Muhammed'imi geri ver" diyecek bir ağız yok mu bizde? Tavaf ederken o beyti, "Muhammed'imizi bize geri ver ya Rabbi." Bulduğumuz zaman da o tavafın sonunda "Bir daha senden ayrılmayacağım ya Resulallah" diyerek gelen bir hacı efendi olsak ya. Bak, beyti tavaf etmek güzel. Fakat beyti tavaf ederken de bir kasıt var. Abdülmuttalip Efendimiz ne yapıyor? Biz nice şeylerin peşine düştüğümüzde o nurdan uzaklaşıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona ahiret yurdunu daha anlatmadığı halde zahiri alakasıyla bile ona aşık olmuş bir Abdülmuttalip var. Bir an ondan uzaklaştığını hissedince nasıl feryat ediyor? Bu dünyadaki ayrılık. Ya ahirette bile ondan ayrı kalacağımız düşüncesi niye bizi harekete geçirmiyor da Kabe'yi tavaf ederken "Ya Rabbi, o kaybettiğimiz Muhammedi nuru bize geri ver" diyerek niye tavaf etmeyiz? Halbuki bütün şartların başında Kabe'yi tavaf etmek için, tavaf olabilmesi için 7 kere dönersiniz. Her dönüşe bir şavt denir. Dualar değişiktir. Değişmeyen bir şey vardır. Başlarken "Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la hule ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Allahümme salli ala seyyidina Muhammed" dersiniz. Salatü selam hiç değişmez tavafta. Aradaki dualar değişir, salatü selam hiç değişmez. O salatü selamdan kasıt nedir? Bir, nasıl o yavrucak haliyle bile rahmet peygamberi elini açtığı zaman diğerlerinin duası kabul oldu. Hala bizim dualarımız dahi o Muhammedi ele muhtaçtır. Salatü selam başta getirmeden duaların senin arş-ı rahmana çıkmaz. Senin gövdenin hizasından yukarıya çıkmaz. Peki duan kabul oldu. Duan kabul olduğu zamanı biliyorsun madem, dua edeceksin. Niye o nurdan hiç ayrılmamak üzere bir niyazda bulunmayız? Abdülmuttalip geldi Kabe'nin duvarına, vurdu. Ya Rabbi, ey Allah'ım, Allahümme ya Rabbi, Muhammed'im bana geri ver. Ben onsuz olamam dedi. Niye biz gittiğimizde bunu istemeyiz Hazreti Allah'tan? Bulduktan sonra da bir daha senden ayrılmayacağım ya Resulallah diyerek gözyaşlarıyla o tekrar kavuştuğumuz muhabbeti Muhammediye'ye sımsıkı sarılarak, bağrımıza basarak o neşeyle falanca hediyelik eşya, falanca gelmiş hacı desinler, bavulumu benim öne koyun, zemzemin patladı mı çatladı mı 10 kilo daha hurma alsam derdiyle değil de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetiyle bir daha senden ayrılmayacağım diyerek mestane bir halde niye o hacdan gelemeyiz bir türlü? Veya gelenler var, niye biz rastlamıyoruz? Veya böyle hac yapılsa böyle mi oluruz? Bunların hepsi birer müşkil sualdir. Ve vicdanlarda cevaplanması gereken sualdir. Vicdan sahipleri hala kalmış ise. Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, daha evvelde size arz ettik. Biz Siyer-i Nebi'yi okurken malumat, sadece malumat cihetinden bilgi almak için, bilgiyi satmak için, bilgi nakletmek için okumuyoruz. Biz bir nurun peşine düştük. Bugün, şu an, şu dakika, şu saniye Hazreti Peygamber'le alışverişimiz ne olmalı? Hangi idrakte olmalıyız? Biz bunun kaygısıyla meşgulüz. Bitirme sınavında filanca yerde imtihan olmak için bunları okumuyoruz. Şu anda bizim gıdamız olan muhabbetten bahsediyoruz da programımızın adını bile muhabbet bağı koyduk. Değil mi? Böyle olduğu için programımızın adını bile muhabbet bağı koyduk. Dolayısıyla o muhabbet bağını biz bir şekilde tazelemek üzere şu dakikaları sarf ediyoruz. Evet.
Seyf bin Ziyezen Abdülmuttalib'e neler söyledi bahsi var şimdi de Fatih abi?
Neler söyledi acaba?
Fatih abi az evvel oldukça önemli bir bahisti. Hani inşallah akıllarda, gönüllerde de o bahis yer tutar. Oraya bir ara verdik ki hani onunla dinleyicilerimiz bir miktar baş başa kalsınlar diye.
Evet, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını olsun, hatta Kur'an-ı Kerim'i olsun, hatta kendi hayatlarını olsun, insanlar gözden geçirirken, tefekkür ederken Hazreti Peygamber'in muhabbetini düşünmeden, onun kendilerindeki esas variyetini ve tecellisini, muhabbetini düşünmeden bir mesafe kat etmeleri mümkün değildir. Diyelim ama bir yandan da mevzu yürüsün. Eyvallah. Çünkü programın sonuna mevzuyu yetiştirelim. Hazreti Abdülmuttalib'in vefat hadisesini de birazdan işlemiş olacağız. İnşallah Cenab-ı Hak tesirini halk etsin. Hem Resulullah'a hem Ehl-i Beyt-i Resulullah'a muhabbetlerimizin ziyade olmasına şu satırları, şu dakikaları vesile eylesin.
Yaşı epeyce ilerlemiş bulunan Abdülmuttalip bir gün aniden rahatsızlandı. Rahatsızlığı gittikçe şiddetini artırıyordu. O, artık bir başka aleme göçün yakında başlayacağını anlamıştı. Yalnız görmesi gereken bir vazife vardı. Sevgili Peygamberimizi teslim edecek emin bir kişi seçmek. Bunun için bütün oğullarını çağırttı. Aklına Ebu Leheb geldi. Fakat o katı kalpli merhametsizin biriydi. Olmaz diyiverdi içinden.
Peki niye ilk önce Ebu Leheb geliyor? Ebu Leheb muktedir böyle. Kudretli, her yerde sözü geçen falan böyle bir ceberuti bir adam. Ceberuti demekten ziyade bir mahsuru yok nasıl olsa. Şirret bir adam yani. Yani onun himayesinde olursa ezilmez. İşte yetim muamelesi görmez falan diye düşündü ama hemen akabinden adamın kendisi şirret. Merhamet yok ki onda neyi muhafaza edecek? Aynı şirretliği, aynı densizliği emanete de hıyanetle gösterir kanaati kendisinde ağır bastı. Allahu alem ilhamatla, Allah'ın ilhamıyla eğriyi doğruyu fark edebildi. Evet.
Ya Abbas? Hayır, o da olamazdı. Çünkü çoluk çocuğu çoktu. Ancak onlarla meşgul olabilirdi.
Ve maişet sıkıntısı derdi Hazreti Abbas Efendimiz de odurmuş. O da bir rivayet. Evet.
Hamza var. Ona da razı olmadı. Zira Hamza genç ve ava meraklıydı. Torunuyla gereği gibi ilgilenemezdi. Ebu Talip. İşte Nur torununun hamisini bulmuştu. Gerçi Ebu Talib'in serveti azdı ama merhameti ve şefkati boldu. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem himayeye ancak o layık olabilirdi. Bununla beraber Abdülmuttalip onun da görüşünü almayı ihmal etmedi. Amcalarından hangisinin himayesine girmek istersin diye sordu. Sevgili Peygamberimiz dedesinin sorusuna haliyle cevap verdi. Yerinden kalkarak amcası Ebu Talib'in boynuna sarıldı. O, babasıyla anne baba bir kardeş olan amcasının himayesini kabul ettiğini böylece ifade etmiş oluyordu.
Çünkü cüz küllü çeker derler. Kül devamlı parçasını veya benzerini ister. Ortak bir nokta ararız biz sevdiklerimizde. Dikkat ederseniz bize benzeyen insanları severiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de merhamet ve şefkat menbaı gibi gözüken ve herkesçe hakkı teslim edilen Ebu Talib'e aynı şekilde rağbet etmiştir. Yine gönül istiyor ki ve gönlün bu istediği de zahir olan şekle de asla muhalif değildir. Öyle düşünmek, öyle arzu etmek ve böylece tefsir etmek istiyor şu satırları ki o da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i himaye o muhabbeti muhafaza etmek isteyenler ziyade bir şefkat ve merhamet sahibi olmak zorundalar. Ancak o şekilde onur onlara gelir, onur onlarda daim olur, baki olur. Onurla o şekilde buluşabilirler. Merhametsiz ve şefkatsiz olan bir haneye, rahmet ve merhamet şefkat olmayan bir haneye, gönül hanesine, bir yere Hazreti Peygamber Efendimizin muhabbetinin gelmesi muhaldir. Belli şeylere kudrete sahip olabilirsiniz, sözünüzü dinleten bir insan olabilirsiniz, ceberuti olabilirsiniz, cebren bu muhabbeti, cebren o zatın nurunu talep etmeye kalkarsanız eliniz boş kalır. Heva hevesle de o nura sahip olamazsınız. Muhabbet ve merhamet ve şefkat sizi heva hevesten alıkoyan şeylerdir. Neden biliyor musunuz? Şefkat, merhamet ve muhabbetin ölçüsü fedakarlıktır. Şefkat, merhamet ve muhabbeti fedakarlıkla ispat etmiş bir gönül, bir hane Muhammedi nura hazır demektir. O nur da geldiği zaman artık nurun ala nur olmuş demektir. Biraz tabi vakit de daraldığı için ifadeleri çok yalın, biraz daha böyle süsleyerek, biraz daha geçişi efendim uzatarak zikretmek istemiyorum. Sonradan mevzu uzuyor, anlatacağımız şeyler daha doğrusu uzuyor. Konuyu bitiremiyoruz. Şimdilik bu tatta bırakalım. Metne dönelim. Daha sonra inşallah açma fırsatı buluruz.
İnşallah. Abdülmuttalip de tercihinde isabet ettiğine sevindi. Sonra Ebu Talib'e dönerek onu sana emanet ediyorum. O ilahi bir emanettir. onu her şeye rağmen, can baş pahasına da olsa koruyacağına dair bana açıkça söz ver ki, gözlerim arkada kalmadan gönlüm rahat etsin dedi. Efendimizin kendisine karşı teveccühünden oldukça müteassız olan Ebu Talip, gözleri dolu dolu babasına şu cevabı verdi. Sen hiç merak etme babacığım. Onu öz çocuklarıma, hatta kendi canıma bile tercih edeceğime emin olabilirsin. Hayatta bulunduğum müddetçe ona hiç kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğime söz veriyorum. Bu asil konuşmadan Abdülmuttalip fazlasıyla memnun oldu ve gözleri sevinç gözyaşlarıyla doldu. Ve Abdülmuttalip tarafından Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e teslim edildi. Yakalandığı rahatsızlıktan kurtulamayan Abdülmuttalip, torununun neşesine, sevgisine, tebessümüne doyamadan dünyaya gözlerini 80 yaşına aşkın bir ihtiyar olarak kapadı.
Acaba kim duymuş onun güler yüzüne, muhabbetine? Her nefes onunla beraber olsak yine doyabilir miyiz? Kim doyabilmiş ki? Evet.
Tarih miladi 578, fil yılından 8 sene sonra. Mekke çarşısı Abdülmuttalib'in vefatı dolayısıyla günlerce kapalı tutuldu. Kureyşliler sevdikleri ve hürmet ettikleri bu zatın ölümü dolayısıyla günlerce yas tuttular. Cenazesini el üstünde dolaştırdılar. Sonra Hacun kabristanına dedesi Kusay'ın yanına gömdüler.
Evet. İstiyorsanız devam edelim.
Sevgili Peygamberimiz dedesini kaybetmekten derin üzüntü duydu. Çünkü bu kaybediş baba ve annesinin de ebedi aleme göçünü hatırlatıyordu. Dedesinin cenazesi ve defni sırasında Peygamberimiz gözyaşlarını tutamadı. Bazen hıçkırarak, bazen de sessiz sedasız ağladı.
Şimdi anlaşıldı mı? Şimdi niye Abdülmuttalip Efendimizin vefatını dinlerken kalbimiz bir tuhaf oldu, burkuldu, içimiz böyle bir titredi? Şimdi sebebi anlaşıldı mı? O da ağlamıştı çünkü. Biz ümmeti Muhammed olduğumuz için onu o an göremesek bile, 1400 sene sonra bile o dedenin vefatına bizler de şu an üzülüyoruz. Bu satırları okumadan evvel üzülüyoruz. Zerre kadar dahi olsa o bizdeki muhabbet, Resulullah Efendimiz'e karşı olan muhabbet bizde bu tahassüratı uyandırıyor. Bir. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbeti ondan bize sirayet ettiği için onun sevdiği, sevindiği şeylere, onu üzen ve üzüldüğü şeylere karşı da bizde bir adını koyamadığımız bir duygu bağı, bir muhabbet bağı zuhur ediyor. Siz durdunuz, devam edelim dedik. O burukluk, o hüzün birkaç saniye sürse bile neredenmiş meğerse? O zaman peygamber üzüldü diye işte ümmeti Muhammed'ine muhabbetle bunu hala meşketen bir Resulullah'ın ümmetiyiz elhamdülillah. O da gözyaşı dökmüş. O da ağlamış. O da üzülmüş. Biz de tabii ümmeti Muhammed olarak onunla belki o asrı paylaşamadık ama onun ruhaniyetine sığınarak o muhabbeti paylaşmak talebindeyiz. Allah bizi bu muhabbetten mahrum etmesin.
Amin. Seneler sonra bir gün kendilerine dedesinin ölümünü hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda, evet hatırlıyorum, ben o sırada 8 yaşında bulunuyordum cevabını verdi. Peygamber Efendimizin saadetli ömrünün ilk 8 senelik bölümü işte böyle acılarla, üzüntü ve kederlerle dolu geçmişti. Adeta büyük ruhu ve rikkatli kalbi ta o yaşlardan itibaren istikbalde çekeceği meşakkat ve mihnetlere dayanmak için ızdırap ve sıkıntı teknesinde yoğruluyordu.
Sıkça zikrediyoruz. Bedene taalluk eden, cismi yapımıza sirayet eden rahatsızlıklara acı deniyor. ruha intikal eden, ruhu alakadar eden rahatsızlıklara veya acılara acı denmiyor. Farklı bir tabir kullanılıyor. Izdırap deniyor. İnsanı olgunluğa ve kemale erdiren her ızdıraba da çile deniyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hali sababetinden alemi dünyaya, kainata, peygamberliğini ilan edişine ve alemi ahirete intikal edişine kadar olan sürede hep bu ızdırap ve çilenin eserlerini görmekteyiz. Her ızdırapta, her çilede Resulullah'ın bir kemalini, bir mükemmelliğini daha müşahede etmekteyiz. Bu bir. Bir diğer nokta, sevmek üç kademeymiş. Bir kişiyi severmişsiniz, onun yanındakileri de severmişsiniz, onun sevdiklerini de severmişsiniz. Yani bir kişi sevgisinde en son noktayı öyle gösterirmiş. Ben sizi mesela seviyorum. Sizin sevdiklerinizi, sizinle beraber olanları daha doğrusu seviyorum. Sizi sevenleri de seviyorum. Bu üçüncü merhaleyi de gerçekleştiren kişiler sevgide zirveyi yaşamış oluyor. Dolayısıyla biz Resulullah Efendimiz'i sevmeye cüret ettik ama ümit ediyoruz ki o bizi sevdiği için onu sevebiliyoruz. Onu seviyoruz. Onun etrafındakileri de seviyoruz. Onun sevdiklerini de seviyoruz. Ben şunları, şunları ve bunları severim dediği herkesi seviyoruz. Dolayısıyla bu gözle, bu düşünceyle bakarak sevgimizin ziyade olması için yine bu satırları okurken gözetmemiz icap eden hal budur. İnşallah Cenab-ı Hak bu sevginin en üst safhasına kadar yaşamayı bizlere nasip eder. Evet, Allah Resulü'nün âline, ashabına, etbaına, ecdadına, mübarek nesline dua ve niyazlarımızı, salatü selamlarımızı arz ederiz. İnşallah ölmez sağ kalırsak haftaya hangi mevzuyla devam edeceğiz? İstiyorsanız onu da bir girizgah yapalım.
Eyvallah.
Sonradan da devam edelim. Hazır birkaç dakikamız var iken.
Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'in yanında geçirdiği süre.
İstiyorsanız
hafta
bir girizgah yapalım.
Eyvallah.
Hem de
eyvallah.
Kıymetli dinleyicilerimiz o bahsi de kendi kendilerine haftaya kadar okumuş, bir şekilde öğrenmiş olurlar veya tekrar etmiş olurlar. Girizgahını yapalım. Evet.
Sevgili Peygamberimiz 8 yaşında. Dedesi tarafından kendisine koruyucu olarak tayin edilen amcası Ebu Talib'in himayesinde.
Peygamber Efendimiz 8 yaşında tabiri çok güzel. Niye? Devamlı söylediğimiz bir şey var çünkü. Sofranın ekmeği tuzu gibi söylediğimiz bir şey var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 8 yaşındaki hali, peygamber olduğu halde 8 yaşındaki hali. Çünkü biliyoruz ki biz Peygamber Efendimiz daha Hazreti Adem tesviye edilmeden, şekli ortaya çıkmadan evvel peygamberdi. Kitap sahibiydi, şeriat sahibiydi, ahkam-ı ilahiyeye mazhar olmuştu. Değil yaratılmış olması, İnsan olarak temekkün edişi, mukarrer oluşu, yaratılmış oluşu, insanın ötesinde vazifeli bir şahıs idi ki Resul'dü Peygamber Efendimiz. Resul olarak yaratılmış idi. Henüz daha Adem su ile toprak arasında, yani çamur balçık halindeyken, hadis-i şerifte geçtiği gibi. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin, Peygamberimizin 8 yaşındaki gözüken halini konuşuyoruz. Bu zihinlerimize, ruhlarımıza kazınacak bu cümleler. Bu yerine oturmadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru ve muhabbeti kalplere oturmayacak zira. Evet.
Ebu Talip son derece merhametli bir insandı. Fakat oldukça fakirdi. Mekke etrafında yayılan ve şehre getirilince sütünden faydalanılan birkaç devesinden başka herhangi bir mal ve mülke de sahip değildi.
Acayip bir şey değil. İnsanlar eskiden beri hazineleri gizlemek için virane yerlere, yıkık dökük gibi gözüken yerlere saklarlarmış hazineyi. Cenab-ı Hak da böyle fakir gibi gözüken, insanların nazarında dikkat çekmeyen bir aile içerisinde dünya ve ahiretin hazinelerinden daha büyük bir hazineyi, çok daha kıymetli bir zat-ı âliyi orada bir müddet daha insanların nazarından sakladı, setreyledi. Evet.
Aile efradı kalabalık olan Ebu Talip haliyle maişet cihetiyle büyük sıkıntı içinde bulunuyordu. Bütün bunlara rağmen o, dürüstlüğü ve doğru yaşayışı ile Kureyşliler tarafından sevilir, sayılır ve hürmet görür idi. Hazreti Ali, babasının bu durumunu şu ifadelerle dile getirir. Babam, Kureyş'in fakir fakat ileri gelenlerinden şerefli biriydi. Halbuki kendisinden evvel böyle yoksul olduğu halde kavminin ulu kişisi olmuş bir kimse gelmemiştir. Ebu Talip, yaşayışı bakımından da cahiliye devrinin kötülük ve çirkinliklerinden uzaktı. Kureyşli müşriklerin su gibi içtikleri içkiyi o, babası Abdülmuttalip gibi asla kullanmazdı. Görüldüğü gibi Ebu Talip her haliyle kainatın efendisini himaye edecek evsafta bulunuyordu. Ebu Talip aynı zamanda kardeşi Zübeyir'den kendisine geçen Kabe perdedarlığı demek olan rifade ve hacılara su içirme hizmeti demek olan sikaye vazifelerini de yürütüyordu.
Perdedar derken bugün yani uyarlamak istersek protokol müdürü. Protokole göre, hiyerarşiye göre, gelenlerin gidenlerin durumuna göre sevk etme. Siz şundan sonra gireceksiniz, siz şu kapıdan gireceksiniz gibi işleri yapan kişiye protokol müdürü deniyor. Eski adı perdedar. Bir de sikaye işi var. Sikaye, gelen hacıların sulanması, zemzemden su almaları, etmeleri veya işte yolculuktan sonra veya yolculuk esnasında ulaştıklarında onların su ihtiyaçlarını gidermek üzere bir nevi bakanlık. Daha evvel de söylemiştik, Mekke şehir fakat birçok devletten, hatta hemen hemen hiçbir devlet Mekke kadar tertipli değil, küçük bir şehir devlet gibi. O iki bakanlık diyebileceğimiz, bugüne uyarlarsak iki bakanlığı da kendisinde toplayan bir zattı Ebu Talip. İstiyorsanız burada bir soluklanalım.
Eyvallah.
İnşallah işin perdedarlık kısmını ben biraz yüklenir gibi oldum ama insanlar da sizin çeşmeyi feyzinizden, inşallah siyakatınızdan, sakinliğinizden nasipdar olmuştur diyelim.
Estağfurullah.
Ve bir ara verelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim.
Eyvallah.
Allah Resulüne, onun âline ve ashabına sonsuz, hadsiz hudutsuz yağmur tanelerinin adedince, denizdeki katrelerin, denizden yükselen zerreciklerin adedince, denizin içindeki ve dışındaki kıyısındaki kumlar adedince Allah Resulüne, âline ve ashabına salat ve selam olsun.